Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, Altı Çizili ile karşınızdayız. Bugün çok önemli iki değerli konuğum var. İrem Sarıkulak ve Mert Akdoruk'la birlikteyiz. Dün akşam muazzam bir maç izledik, harika bir final izledik. Voleybol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olmayı başardı. Ve İrem ve Mert'le birlikte bu akşam voleybol milli takımımızı konuşacağız. İrem, Mert hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Gerçekten çok acayip bir akşamdı. Bugün sabah erkenden işe gitmem gerektiği halde gece yarısına kadar oturup her şeyi izlemeye, her şeyi okumaya çalıştım. Çünkü Türk spor tarihinin en önemli gecelerinden birini yaşadık. Bir takım sporunda Galatasaray'dan sonra çok önemli bir kupa kaldırmayı başardık ki çok değerli bir şey. Bunu insan kaçırmak istemiyor tabii ki. İlk önce bir dün geceyi ve maçın hemen sonrasında neler yaşadığımızı bir konuşmak istiyorum açıkçası. İrem senle başlayalım. Senin için nasıldı?
Finalden önce yarı final de var tabii biliyorsun. Yarı finalden itibaren böyle bize kalp krizi geçirmeye ant içmişler gibi iki maç seyrettirdiler. Sonunda tabii kazanan olunca inanılmaz keyifli maçlara dönüştü ikisi de. Sanırım yani hem yarı finalde hem finalde hepimizin aklında ya maç gitti galiba düşüncesi vardı. Ama yarı finalde galiba 17-20'den falan döndüler dördüncü sette. Final maçında da keza öyle. Çok inanılmaz bir geri dönüşle payı kaldırdılar. Dediğim gibi ya inanılmaz heyecanlıydı. Bir de şeyden de çok önemliydi bence. Bu senin de söylediğin özellikle takım branşlarında milli düzeyde bu kadar büyük başarıya alışkın değiliz. Uluslararası arenadaki böyle başarılar çok geçmişlerde kaldı. Erkek futbolunun bazı yarattığı şeyler vardı. Erkek basketbolunun keza işte dünya şampiyonasındaki ikinciliği, Avrupa şampiyonasındaki gene madalyası falan. Ama onlar da çok geride kaldı. Herkesin toplu halde bu kadar spora dahil olabildiği bir an çok yaşamamıştık o şeylerden sonra, o başarılardan sonra. Bu anlamda da çok keyifliydi. Dün çünkü bana pek çok arkadaşım, pek çok akrabam, tanıdığım sürekli hiçbir sporla alakası olmayan insanlar bu arada. Sürekli maçın saatini sordular, ona göre planlarını yaptıklarını belirttiler. Maç esnasında mesajlar atıldı işte şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Ya herkesi bu kadar spora çekebilmek inanılmaz bir başarı bence. O anlamda da çok değerliydi, kıymetliydi. Maçın nasıl kazanıldığını falan dair şeyleri galiba daha sonra gene ilerleyen şeylerde konuşacağız. Önce ben çok uzatmadan Mert'e bırakayım sözümü.
Valla yani özellikle dikkat çeken şeylerden birisi İrem'in dediği gibi 7'den 77'ye herkesin ilgi göstermesi oldu. Bunda biraz tabii ki zaman zaman kadın voleybol takımımıza uzanan eller ve dillerden ötürü işin biraz dönem dönem siyasallaşması oldukça etkili oluyor. Özellikle nasıl diyelim aydın kesimde diyelim. Bir tepkiye yol açıyor. Dolayısıyla daha büyük bir sahiplenme oluyor. Bu sahiplenmenin neticesinde gitgide çığ gibi büyüyerek gelen bir milli takım performansı izledi aslında. Dün gece yani her ilde sanırım böyle kocaman ekranlar kurulup işte binlerce insanın özellikle belediyelerin böyle hazırladığı yerlerle birlikte fan zone gibi yerlerle birlikte çok güzel etkinlikler yapıldığını gördük. Tabii çok ufak bir kitle aslında yani bu biz biraz fazla bir kitlenin kadın milli takımımıza karşı olduğunu falan ya da bazı sporculara karşı olduğunu düşünüyoruz. Ama ben bunun sayısının çok çok ufak olduğunu düşünüyorum. Tepkinin biraz fazlaymış gibi yani çok kişi böyle düşünüyormuş gibi algılandığı için bu sahiplenmenin olduğundan çok daha fazla olduğunu da göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani ortada bir voleybol var, bir çok güzel bir takım var evet ama bir de işin sosyal ve siyasal boyutu var. Bununla birlikte çığ gibi büyüyen bir başarı ve başarı öyküsü gittikçe daha böyle epik bir hal aldı. Beni en çok mutlu eden noktalardan birisi de bu çünkü yani biz özellikle işte çoğumuz 30 yaşın üzerindeyiz. Ben 35 yaşındayım. Çok uzun süredir Türkiye'de bir başarıya hasret kalmışlık durumumuz vardı. Yani böyle aydınlık bir olaya ihtiyacımız vardı. Bir kazanma durumuna ihtiyacımız vardı. Bence bunun tatmin eden bu filenin sultanları oldu. Kendilerine yani bir normal bir sportif başarıdan çok daha fazlasını borçluyuz gibi geliyor bana. O yüzden hem tüm Türkiye'yi hem kadın milli voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Harika bir serüven yaşattılar bize. Zaten voleybol takvimi bu kadar sık oldukça da sürekli bunu yaşatacaklar gibi duruyor şimdilik, bakalım.
Çok güzel bir yerde bitirdin. 25 Mayıs'ta kampa girmişler yanlış hatırlamıyorsam. Ve 25 Mayıs'tan bu yana ilk önce VNL sonrasında Avrupa Şampiyonası oynamak, ikisini de birincilikle tamamlamak muazzam bir başarı. Ya gerçekten fiziksel olarak şu an düşündüğümde zaten çok zor bir şey. Zihinsel olarak sürekli orada kalabilmek de çok zor bir şey. Evinden, ailenden, bütün normal rutin, gerçi artık onların tamamen rutini bu ama insanın gerçek hayat rutinlerinden bu kadar uzun süre ayrı kalıp kendini bir hedefe kilitleyerek bunu başarmış olması gerçekten harika bir şey. Birazcık daha o zaman geri sarıyorum. Ama minicik bir geri sarıyorum. Sırbistan maçının başına dönelim ve maçı nasıl yaşadığımıza bir bakalım. Müthiş bir sinir harbiydi öncelikle ve daha sonra da acayip bir fiziksel kalite ve sonrasında müthiş bir oyun kalitesi de gördük. Bence harika bir maçtı her yönüyle. Ve bütün voleybola dair aşağı yukarı bütün aksiyonları az çok yaşadığımız, gördüğümüz, izleyebildiğimiz bir maç oldu gibi geliyor bana. Çok iyi bir Sırbistan. Yani karşısında başka bir takım olsaydı herhalde. Tamam ya, Sırbistan bu maçı rahatlıkla alıp bitirebilir diyebileceğimiz bir favoriydi. Yaptıkları her şeye de aynı oranda karşılık verebilen bir Türkiye vardı karşısında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz maçı? Bu sefer de Mert'le başlayalım. Mert, sence nasıl bir maç oldu?
Yani Sırbistan'ın şöyle bir avantajı ve dezavantajı oldu bence turnuvada. Avantajı diyebileceğimiz nokta, çok kolay bir tadan finale uzandılar. Yani çapraz eşleştiği grup oldukça kolaydı. Hollanda ile yarı final oynayarak buraya geldiler. Fakat Türkiye daha son 16 turnuvasında Belçika ev sahibiydi. Belçika ile oynayarak, ki Belçika'da aslında Brit Erbots gibi en önemli oyuncuları sakat olmasına rağmen Türkiye'yi oldukça zorladı ve hatta o maçtan sonra ben biraz acaba eyvah falan diye düşündüm kendimce, bir sıkıntı olur mu diye. Yani Türkiye'nin son 16'sı neredeyse Sırbistan'ın yarı finaline yakın bir takımla oynadık. Daha sonra Polonya zaten Viyana'da da oldukça iyi bir performans sergilemişti. Çeyrekte onlarla oynadık. Ama Polonya o maçta yeteri kadar iyi oynamadı, onu da söyleyeyim. Daha sonra İtalya yarı final, ki İtalya zaten Viyana'da önemli bazı oyuncularını getirmemişti. Egonu, Pietrini gibi. Onları da getirmeyip Avrupa Şampiyonası'na kendilerini saklamışlardı. Yani Türkiye'nin yolu inanılmaz zorken Sırbistan'ın yolu Türkiye'ye oranla çok çok kolaydı gerçekten. Bu Sırbistan için finale ulaşma konusunda bir avantaj oldu belki, ama bence finalde bunun dezavantajını yaşadılar. Çünkü Türkiye gibi sert bir rakibe karşı oynamadılar. Ne grupta, yani Polonya ile oynadılar grupta, ama onun sonrasında çok rahat bir turnuva geçirdiler. Sırbistan'ı genel olarak yani Boşkoviç'in takımı gibi görmek mümkün. Çünkü yani smaçörde ben bir tık eksik olduklarını düşünüyorum. Eski Türkiye'deki yaşanan sıkıntılar gibi bir durumlar vardı. Biz de bu durumu aslında şeyle çözdük, yani ona da gireceğiz herhalde daha sonra, ama yine de söyleyeyim. Ben Santarelli'nin smaçör sorununu müthiş çözdüğünü düşünüyorum. Ebrar'ı oraya çok iyi adapte etti bence. Daha önce Guidetti denemedi değil ama üstünde yeterince duramadı ve Ebrar'ın zaten İtalya macerası sonrası hem tekniğini hem oyun bilgisini geliştirdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Melissa Vargas gibi zaten çok çok önemli bir oyuncunun varlığı ve takıma dahil olması elimizi çok büyük güçlendirdi. Ondan sonra Gizem Örge gibi Guidetti'nin sorun yaşadığı bir oyuncu, ki bence Türkiye'nin açık ara en iyi liberosuydu. Zaten biz de Mustafa ile hep grubumuzda bunu konuşurduk. Ben yazardım onlara. Yani Gizem Örge'nin dönüşüyle birlikte milli takım hem oyuncu bazında hem de Santarelli ile birlikte daha bir rahat bir milli takım. Artık kişisel sorunların ortadan tamamen kalktı. Tamamen saha içine odaklandığımız milli takım gördük. Yani ben maçı genel olarak böyle özetleyebilirim, turnuvayı daha doğrusu, ama maç içinde tabii ki çok değişkenler vardı. Cansu'nun kullanımı, Cansu çok daha iyi bir pasör mesela Elif'ten, ama Santarelli Elif'i uzun boyu sebebiyle blok kullanımında çok fazla tercih ediyor. Ve yüksek topları da genelde Vargas'a Elif'le kullanmaya çalışıyor. Mesela Elif çok iyi kurşun paslar atamıyor ortalara, ama Cansu girdiğinde ortayı, özellikle Zehra'yı çok daha iyi kullanabiliyor gibi. Bunları tabii zaman zaman değiştirerek, işte Ayça'yı normalde libero olmasına rağmen libero forması giymeden smaçör gibi maça sokması, İşte arkada topları onunla toplamaya çalışması. Bunlar daha önce Guidetti'nin çok ufak denediği ama hemen vazgeçtiği şeylerdi. İşte Hande çok formsuzken Hande üzerinde çok fazla durup hem onu eleştiri yağmuruna tutturuyordu bence. Derya'ya yeteri kadar şans vermiyordu. Tuğba'ya yeteri kadar Vakıfbank'ta da şans vermiyordu. Sürekli Hande üzerinden oynanıyordu. Hande de çok fazla eleştiri alıyordu böylece. Ama Viyana'da çözülen şeylerden biri de şu oldu. İlkin'le birlikte Derya çok fazla öne çıktı o turnuvada. Hande bu turnuva, o turnuvada hem geri kaldı hem biraz kendini dinlemiş oldu. Hem biraz ben onu bir tık da zayıflamış gördüm. Öyle fiziki olarak da çok daha iyi bir duruma gelmiş bence. Ve bu turnuvada da gerçekten Hande Balad'ın da öne çıkmasıyla birlikte artık takım bütünlüğü de oluştu. Çok güzel bir turnuva geçti bence.
İrem, sen neler ekleyeceksin?
Ben de Mert'ten biraz daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşayım. Çünkü o çok güzel değerlendirdi zaten. Bence Sırbistan'ın dezavantajlarından bir tanesi de Milletler Ligi'nde kötü bir performans sergilemiş olmalarıydı. Türkiye'nin ise çok büyük avantajı Milletler Ligi'ni kazanarak gelmesiydi. Çünkü o kazanma alışkanlığı bence hem yarı finalde hem finalde bence çok işe yaradı. Çünkü ya her turnuvada yarı finaller görülüyor, finaller görülüyor ama oralarda sürekli kaybeden bir takım olursan eğer o yerlere geldiğinde ya tekrar kaybedeceğim herhalde psikolojisi bence çok yıpratıcı bir şey. Ama kazanma alışkanlığıyla geldiğinde de o geriye düştüğün anlarda dahi ya biz kazanabiliriz, biz bu takımı yenebiliriz düşüncesi bence çok ateşleyen bir şey. Bence ikisi çok işe yaradı. Avrupa Şampiyonası'nda da bence şampiyonada Sırbistan maçında da çok inişli çıkışlı Mert'in de dediği gibi performanslar vardı. Ve bu kadar maçın gitti dediğimiz yerlerden dönebiliyor olması kolay şeyler değil. Her takımın yapabileceği bir şey değil bu. Bunu başarabiliyor olmak önemli bir avantajdı. Bunun yanı sıra ya yani Mert'in dediği gibi Gizem Örgen inanılmaz savunmasını gördük. Milletler Ligi'nde de öyleydi. Yani neler çıktı? Bu karşı tarafı da yıpratan bir şey tabii ki de. Sayıları bitirdiğini düşündüğünüz anlarda o sayılar çıkıp tekrar size dönüyor. Belki sayıyla dönüyor. Onun yanı sıra işte Vargas'la Emrah'ın aynı anda oynuyor olması, Vargas gibi inanılmaz bir yeteneğin milli takıma dahil olması ve Emrah'ın da onun yanına eklenmesi çok büyük güç kattı. Şuna daha sonra gene geliriz ama Guidetti takımdan ayrılması biraz daha problemli oldu tabii ki ama ondan öncesini düşündüğümüzde Türkiye voleyboluna inanılmaz büyük katkısı olan bir insan. Belli bir seviyeye çok güzel bir şekilde getirdi. Ama o seviyenin bir tık üstüne geçmek için başka bir şey gerekiyordu. O da Vargas ve Santarelli ile çözüldü. Bunu görebiliyoruz. Vargas gibi inanılmaz bir hücum oyuncusuyla ve Santarelli gibi bazı şeyleri denemekten çekinmeyen, Mert'in de dediği belki o kişisel problemleri devreye sokmadan oyuncuları maça sürebilen bir antrenörle de bunun çözüldüğünü gördük. Böyle olunca zaten voleybolun geldiği seviye Türkiye'de inanılmaz bir yerde. O bir tık çok ufak bir şey gerekiyordu. O bunlar da olunca işte zaten şampiyonluklar ve başarılar gelmeye başladı.
Aslında çok iyi bir yere geldin İrem. Çünkü evet Guidetti'nin müthiş bir katkısı var Türk voleyboluna. Hem kulüp takımlarında hem milli takımla beraber. Ve 2000'lerin başlarından bu yana gelen zaten bir voleybol kültürü de muazzam bir şekilde oluşmaya başlamıştı ülkede. Üstüne koya koya jenerasyonlar boyunca 2010'lu yıllara getirebildik bu işi ve 2010'lu yıllardan özellikle 2015'ten itibaren Guidetti'nin birlikte dahil olmasıyla birlikte daha doğrusu çıta yukarıya doğru büyük bir hızla ilerlemeye devam etti. Ama işte bir kısır döngünün içine girmiş gibiydik sanki. Çeyrek finaller, yarı finaller, finaller ulaşılamayan kupalardan sonra sanki Guidetti'nin de inancı kalmamıştı artık. Çünkü takımdan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar aslında bunu birazcık da gün yüzüne de çıkarmış oldu. Bu takım bu kadar. Dahasına çıkamayacak. İşte bir Ferrari Mercedes benzetmesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hani biz bu kadarız yani bunu ne yapsak bu kadar olacak gibi. Ancak Santarelli'nin gelişiyle birlikte senin de dediğin gibi o ufak tefek oynamalar birazcık daha zihinsel olarak yenilenmiş bir takım ve yine çok doğru bir noktaya temas ettin. Kazanabiliriz inancı, biz bunu yapabiliriz inancı. Viyana'da kazanılan o inanç Avrupa Şampiyonası'nda da doğru orantıda yansımış oldu. Çünkü sürekli bir şeyleri deneyip deneyip başaramamak insanı evet o klişedir deneyip deneyip güçlenmek vardır belki ama bir taraftan da özgüven olarak da çok zedeleyen bir şey. Tekrar bir buradan maça da bağlayacağım. Zihinsel olarak evet çok fiziksel olarak da zihinsel olarak da çok güçlü de bir takım yaratılmış. Aslında bunu görebiliyoruz. Üçüncü sette aslında çok 19-15'te herhalde. Yani set neredeyse bitirmiştik belki de. Ama bir kırılma yaşandı. 7-0'lık bir seri yakaladı Sırbistan. Ondan sonra tekrar geriye dönebilmek aslında bu takımın herhalde kazandığı en büyük kazanım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle öyle. Çünkü maçlarda böyle şeyler olacak yani. Hani bütün maçları 3-0, 3-1 falan kazanılmaz. Çok büyük rakipler var. Dünyada da öyle yani. Tek Avrupa için değil ya, Avrupa'da da Sırbistan çok önemli bir takım, çok güçlü bir takım. Dünyada Amerika gibi, Çin gibi çok üst düzey takımlar var ve onları yenebilmek için zaten ya çok iyi oynayacağız ve yeneceğiz diye bir şey yok. Çok zor maçlara çıkılacak. Belki gününde olmadığın, işte iyi performans sergilemediğin maçlara çıkacaksın ve o anlarda da kazanabilmek zaten işte kupayı getiren şeyler onlar oluyor. Türkiye'nin de yarı finalde düştüğü noktalarda tekrar ayağa kalkabilmesinin önemli şeylerinden bir tanesi bu. Oraları geri dönmek, oraları iyi oynayabilmek, yönetebilmek. Bu da yalnızca işte oyuncuların kalitesi çok önemli bir nokta. Ama psikoloji de söylediğin gibi oldukça önemli.
Ya bence şöyle bir şey var abi. Teknik bir noktaya değinmek istiyorum ben burada. Yani Santarelli'nin bence yaptığı güzel şeylerden birisi bu. İşe yaradığı oyuncuyu işe yaradığı anda kullanmayı bence çok iyi bildi. Yani bu pasörümüzden başlayıp Ayça'nın smaçör oynamasına kadar giden böyle ufak ufak dokunuşlar aslında büyük bir başarıyı getiren faktör oldu bence. Yani dediğim gibi aslında Santarelli'nin Sırbistan'da kullandığı uzun blok oyunu bizde biraz Elif'le oynamaya çalıştı. Çünkü Elif 2 metreye yakın bir pasör ve yani dünyada Elif'ten uzun pasör var mı şu anda böyle elit seviyede bilmiyorum. Yok galiba. Elif'in çok önemli bir özelliği o. Boyunun çok uzun olması. Ama Elif çok iyi bir pasör değil mesela. Mükemmel paslar atamıyor. Ama Cansu mesela çok daha iyi bir pasör. Pas anlamında. Ama Cansu'nun yapabildiği şeylerin biraz daha kısıtlı olduğunu görüyoruz bazı noktalarda. Bu noktalarda işte Elif Şahin'i de hem maç içinde sıcak tutarak hem Cansu'yu özellikle Avrupa Şampiyonası'nda çok sıcak tutarak. Genelde biraz Elif ağırlıklıydı. Avrupa Şampiyonası'nda Elif'in bazı paslarında hep sıkıntı oldu dönem dönem. Onu çıkartıp Cansu gibi daha iyi bir pasörü kullandı. İşte Ebrar'ın servis karşılamadaki sıkıntılarını zaman zaman Ayça'yı oyuna atarak arkada iki liberoyla gizli bir liberoyla çözmeye çalıştı diyeyim. Yani oldukça güzel dokunuşlarla birlikte bütün oyunculara zaman zaman şans verdi. Viyenel'de bunu başlattı aslında. Viyenel'de tüm oyunculara maç maç şans verdi ve bu şansı değerlendiren oyuncular oldu ve özgüvenini yerine getirdi. Mesela Derya Cebecioğlu bunlardan bir tanesi bence. İlkin Guidetti döneminde de zaman zaman kendini gösterebiliyordu ama Derya Cebecioğlu mesela hem Vakıfbank'ta yeterince süre almıyordu. Ligde biraz oynuyordu Türk olduğu için. Ama milli takımda kesinlikle süre almıyordu çağrılsa bile. Derya'ya oldukça fazla süre vererek kendi göstermesini sağladı. Çünkü bizim smaçör rotasyonunda çok fazla iyi performansa ihtiyacımız var. Bu kesin. Çünkü zaten Guidetti'ni bizi Mercedes'e benzetmesinin en temel sebebi aslında smaçörden aldığı performanstan memnun olmaması. Yani Vakıfbank'ta siz Gabi ile servis karşılıyorsanız bizde maalesef Hande ile falan karşılıyorsunuz. Yani oldukça aslında Mercedes Ferrari bu aslında. Ama siz de yani bütün oyunculara bakarak Ayça'yı değerlendirmeye, Ebrar'ı ikinci bir pasör çaprazı gibi oynatıp hücum gücünüzü arttırarak Ebrar'ın uzun boyunu kullanıp bloğunuzu arttırarak çözmeye çalışırsanız oyuncuları suçlamak yerine başarı geliyor bence bu şekilde. Guidetti'nin yapamadığı o tıkanan nokta buydu. Teknik anlamda bence yenilikler getiremedi son dönemde. Dediğiniz gibi ikinizin de Guidetti'nin buraya takımın buraya gelmesine çok çok büyük bir emeği var. Fakat son dönemde başarısızlığı çok fazla hem mimikleriyle kenarda yansıtması hem yaptığı açıklamalarla milli takımın aslında yapabileceğinin maksimumun bu olması. Dün Sırbistan galibiyetini ona karşı çok önemsediği bir turnuvada almış olmak da bence Guidetti'ye biraz sevsek de onu aslında iyi bir tokat oldu bence. Ben biraz mutlu oldum açıkçası. Yani çünkü başaramayacağınızı söylememeniz lazım. Yani siz hocaysanız ya maksimum bu olabilir dememeniz lazım. Çünkü hocalık bu değil yani koçluk bu değil. Bu şekilde eleştiremezsiniz takımınızı. Takımınız ne bileyim yani çok alakasız bir takım bile olsa bizim yapacak gücümüz var demeniz lazım ki oyuncular da buna inanabilsin. Guidetti'nin yanlışları oydu ve dün de kendisine bunun yanlış olduğunu kızlar çok iyi gösterdi. Vallahi hepsini tebrik ediyorum tekrar.
Burada şunu da eklemek istiyorum söylediklerine Mert. Hani Santarelli'nin o oyuncu değişiklikleriyle, ufak tefek oynamalarıyla bu başarı geldiğini konuşuyoruz. Burada şu da çok önemli. Türkiye'de oyuncu kalitesi, yani pasör anlamında da Elif çıksa işte Cansu gibi gene mükemmel bir pasör var. Yani hani birbirlerinin yerini doldurabilecek. Çok iyi yani hani Elif'in tamam belli yerlerde eksikleri kalabiliyor ama Elif de çok iyi sayılar alıyor biliyor mesela. O fake'leri çok güzel yapıyor ve sayı kazandırdığı çok fazla an var. Yani hani bir oyuncu çıksa bile, bir oyuncu düşse bile onun alternatifi de olabiliyor. Ya da bir oyuncuyu dinlendirme imkanı sunabiliyor kadronun bu kadar kaliteli ve geniş olması. Bu da önemli noktalardan birisi bence. Onu da eklemek istedim.
Tabii bunu kullanabilmek, yönetebilmek de ayrı bir beceri. İşte orada sen de dedin ya Mert, hani artık mimiklerinden de belli oluyordu. O ilişki bitmişti. Yani zaten belki de olması gereken en iyi yerde sonlandırıp yeni bir sayfa açmak her iki tarafa da, yani Guidetti için iyi olmadı tabii ama hani bizim için muazzam bir yere doğru gitmiş oldu hikaye. Buradan ben birazcık bireysel performanslara da gelmek istiyorum. Turnuvanın MVP'si sizin de ufak da olsa değindiğiniz Melissa Vargas. Yani harika bir hikayesi var. Küba'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'ya gelişi ve sonrasında işte Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'de bir kariyer oluşturması, kendini geliştirmesi ve muazzam bir yıldıza dönüşmesi var. Eda Erdem gibi mükemmel bir kaptanımız var. Dün girdiği herhangi bir an olumsuz hiçbir şeyi olmadı saha içinde. Çok imza sayılara kazandırdı takımımıza. Hande'den bahsettiniz. Evet, olumsuz birçok şeyle geldi bugüne kadar. Belki de eleştirilerle ya da olumsuz bir sürü algıyla. Turnuvanın aslında final maçına kadar olan kısmı da çok da fena gelmedi. Final maçında evet servislerde hataları oldu ya da işte karşılamalarda defansta hataları oldu ama katkısının da olduğunu biliyoruz. Bireysel performanslarda sizce bu saydığımız isimlerde ya da bunun dışında tabii Gizem'i de ön plana çıkarmak lazım. Siz Türkiye için çok önemli ya da Türkiye'nin en önemli işte liberolarından biri olarak bahsettiniz ama bence Avrupa'da ve dünyada da çok yukarılarda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ona sahip olduğumuz için de tekrar takıma kazandırdığımız için de ayrıca bir mutluyum. Siz bireysel performanslar hakkında neler ekleyeceksiniz?
Gizem'le başlayayım, Gizem'le bitirdin. Ya inanılmaz performans ortaya koydu. Yani bir libero ne kadar katkı verebilir ki bir maça diyorsunuz ama bence maçı çeviren en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Dünkü maçta o üçüncü set hani kazandığımızı düşündüğümüz üçüncü sette Gizem kenardayken aslında üst üste sayılar kaybedildi. Çünkü servisler karşılanamamaya başlandı bir anda. Ya Simge de aslında kötü bir libero değil, çok iyi bir libero ama belki maçı ısınmadı. Ya o girdikten sonra her şey bir anda tepe taklak olmaya başladı. Çünkü servisler alınmadı, smaçlar karşılanamadı, iyi savunma yapılamadı. Bir de yani Gizem gibi bir yani savunmanın devi bir performansla oyun ortaya koyan bir oyuncudan sonra Simge'nin girmesi bir anda işleri çok değiştirdi. Dediğim gibi yani bir libero bir takıma ne kadar büyük katkı verebilirse o kadar onun üstünde bir katkı sundu. Onun dışında Vargas yani Vargas'ı böyle hani herhalde saatlerce hep beraber konuşabiliriz. Yani iyi ki gelmiş milli takıma onu söyleyebiliriz. Yani ne olursa olsun sayı üretebilen oyuncular vardır ya işte Sırbistan'da Boşkoviç var ne bileyim Egonu var İtalya'da falan. Ya yani her türlü top arkasına da düşse bir şekilde o smaçlar çıkar ve o sayılar gelir. Böyle oyuncular çok önemli takımlar için ve bu boşluğu bence yani Türkiye'de işte en son herhalde Gözde Kırdar'la falan gördük herhalde. Yani şimdi Emrar da var tabii ki de ama hani ondan sonra bu kadar üst düzey bir smaçörü seyretmemiştik herhalde diye hatırlıyorum. Çok büyük katkısı var ve bence takıma da çok iyi adapte oldu. Takım da onu çok iyi benimsedi. Bunu görebiliyoruz işte yalnızca saha içindeki işte birbirleriyle iletişimlerinden, pasörle olan iletişimiyle değil. Saha dışında işte koydukları videolardan, eğlenceli anlar paylaşmalarından falan. Ya birbirlerinden keyif alıyorlar. Birbirleriyle vakit geçirmekten, oynamaktan hani belli ki keyif alıyorlar. Bu da bence bir oyuncunun özellikle Türk bir oyuncu değil ama Türkiye milli takımında oynuyor. Ve onun hani o adaptasyonunu sağlamak kolay bir iş değildir diye düşünüyorum. Ve o süreci de çok güzel yönetildi anlaşılan. O da çok güzel adapte oldu. Bugün işte Galataport'taki karşılamada böyle dans ederek falan aşırı bir eğlenceli çıkmıştı. Hatta şeyde de havaalanından işte karşılamalar olduğunda herkes inanılmaz yorgun. Gözlerinden yani deli gibi yorgunluk akıyor. Vargas eğleniyordu yani keyfi çok yerindeydi. O yüzden o da sevdi anlaşılan milli takımda olmayı. Tabii başarılar da geliyor. Hani nasıl sevmesin bir yandan. Onun dışında dediğin gibi Mustafa Eda Erdem'in varlığı, öyle bir kaptanın varlığı yani takıma bence inanılmaz güç veriyordur. Çünkü çok kritik anlarda da sayılar geliyor. Kritik anlarda güvenebileceğim bir kaptanın varlığı, öyle bir gücün varlığı takıma da büyük bir motivasyon sağlıyordur. Son bir de Emrah'a tabii parantez açmak lazım. Emrah yalnızca hani sayı anlamında takıma katkı vermiyor. Aynı zamanda takımı ateşleyen, seyircileri maçın içine dahil eden de bir oyuncu. Öyle bir etkisi de var. Seyirciler de bayılıyor kendisine ve hani o seyirci etkisinin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onları da dahil eden bir oyuncu olması, aldığı sayıların yanında böyle bir oyuncu da olması bence çok önemli. Hande'ye de gelecek olursak ya evet Hande üzerinde çok fazla eleştiriler var. Ben gene birazcık belki Mert saha içindeki şeyini daha iyi değerlendirir oyunu performansını. Ben birazcık daha belki saha dışındakiyle vurgulayarak bir şeyler söyleyebilirim. Ya biliyorsunuz hani bir kişi tarafından bayağı tacize maruz kalıyordu sistematik olarak. Bir süredir de bunu yaşıyormuş anlaşılan. Ve bence bu çok büyük bir motivasyon kaybına yol açabilir. Belki bu turnuvayla beraber işte o kişinin de yakalanması ya da işte bir şey güdünmesi, federasyonun arkasında desteğini bulması, seyircilerin arkasında o desteğin görmesi, hükümet nezdinde de çok fazla kişiye desteğini açıkladı. Onları görüyor olmak belki Hande'yi de birazcık daha ateşlemiş olabilir. Bu turnuvada yani evet hataları gene olduğunu görüyoruz ama bence güzel de performans sergiledi. Belki böyle etkileri de olabilir. Onu da ben kısacık belirteyim. Sonra daha detaylı belki dediğim gibi Mert analiz eder.
Mustafa'cığım, detaylı bir analize hazır mısın? Çok uzun sürebilir.
Buyur abi, hazırım.
Ya gerçekten ben de tabii tüm oyunculara değinmek isterim. Uzun uzun. Bazen hani fazla uzun olunca da sıkıcı olabilir belki ama yine de voleybolu her zaman konuşmuyoruz. Biraz ufaktan ben de değinmek isterim.
Abi konuşmuşken doya doya konuşabilirsin, rahat ol.
Bizim biliyorsun yani bütün hayatımız futbolla geçtiği için hani 40 yılda bir voleybolu yakalamışız, şurada konuşalım. Kimseyle konuşamıyorum zaten. Bir de sosyal medyada falan da böyle takipçilerin genelde kadın voleybol takipçilerinin yaş ortalaması hani 15-16 falan olduğu için hani onlarla da belli bir yere kadar bir şey paylaşabiliyorsun. Yazılanlar genelde işte Hande'nin tırnağı, işte Derya'mın güzelliği falan gibi böyle şeylerin fangirllük üzerinden biraz gidiyor oradaki muhabbet. Ben biraz saha içinin konuşulmasını çok seviyorum. O yüzden artık yavaş yavaş programlar da başladı. İnşallah bunlar da güzel olacak. Öncelikle 3 libero tercihini beğendiğimi söyleyebilirim. Genelde eleştiriler oldu. İşte özellikle Tuğba Şenoğlu'nun sakatlığı yeni yeni atlatmasıyla birlikte artı bir smaçör daha gidebilirdik. Neden 3 tane libero? Zaten bir tane libero oynuyor. İşte Simge ile Gizem değişimle oynarlar falan diye yorumlar vardı ama ben Ayça'nın smaçör olarak oynatılıp çok kritik anlarda arkadaki servis karşılamaların milli takıma çok çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Çünkü bizim smaçörlerimizin genel olarak çok uzun süredir bir servis karşılama manşet problemi oluyor. Bunları toparlamak için de Ayça iyi bir seçenekti. Kendisi zaten bir liberodan bir tık daha uzun. Smaçörden biraz daha kısa olmasına rağmen liberolara nazaran biraz daha uzun bir oyuncu. Kendisini tercih etmiş olmasından dolayı Santarelli'nin çok akıllı bir iş yaptığını düşünüyorum. Gizem Örgen'in takıma dönüşü harika oldu. Guidetti de onun biraz takıma negatif tesir ettiğini düşünüyordu. Ben takip ediyorum tabii bu süreçleri uzun süredir. Kübra içinde onların bir tayfası var böyle Gizem, Kübra, Aslı falan. Onların biraz milli takımına uzaklaştırmıştı başta Gizem olmak üzere. Aslında kendisinin de eski oyuncusu bu arada Vakıfbank'tan da. Ama işte böyle bir sıkıntı vardı. Onun gidişiyle birlikte Gizem'in çok iyi performansı zaten Fenerbahçe'de gözüküyordu. Onun dönüşü harika oldu. Simge çok formsuz bir dönem geçiriyor maalesef. Eczacı başında da iyi oynamadı son 2 senedir. Milli takımda da gerçekten hani bir aday gelirse alttan ona formayı kaptırma ihtimali bile olabilir. Ama şimdilik Simge'yi hala önemli bir liberomuz. Onun haricinde smaçör tercihlerine gelecek olursak Derya, İlkin, Hande ve Ebrar'ı smaçör olarak oynatması tercihiydi. Tabii burada en radikal değişiklik Ebrar'ın smaçör oynaması. Kendisi oldukça İtalya'da tekniğini ve savunmasını geliştirmiş, ben bunu gördüm. Yani eskiden smaç vurduğu zaman Ebrar direkt yerlere kapanırdı, böyle düşerdi. Yani biraz şey olacak ama yapışırdı böyle yerlere. Ama şu anda çok daha iyi teknikle vuruyor toplara. Ve az blokta da oldukça iyi performans göstermeye başladı son dönemlerde. Kendisinin gelişimi gerçekten harika ve takımı için, ülkesi için yapamayacağı şey yok Ebrar'ın. Çok kısa bir süreçte buna adapte olması da harika gerçekten. Onu da Türkiye milli takımı nazarında çok daha değerli bir oyuncu haline getirdi bu performans. Tuğba Şenoğlu dediğim gibi sakattı. Umarım o da Japonya'da oynadı en son. Bu sene Kuzeyburnu'da oynayacak. Umarım o da iyi bir dönem geçirir ve tekrar milli takıma döner. Derya ve İlkin'in Viyana'daki performans çok iyiydi. İkisi de oldukça genç, 23 yaşında. Yani sürekli biz Melia'dan falan sıkılmıştık biraz. Böyle Guidetti'nin alıp pek değerlendiremediği oyuncular vardı. Onların yerine geldi. Salih alınmadı. Salih bu sene Polonya'da oynayacak. Umarım o da kendini geliştirerek dönecektir. Onun haricinde orta oyuncularımız zaten dünya çapında iki tane orta oyuncumuz var. Birisi Eda Erdem, birisi de Zehra Güneş. Zehra Güneş dünyadaki en iyi blokçulardan bir tanesi kendisi. Ortadan yapılan hücumlarda da özellikle kurşun pasla yapılan hücumlarda çok etkili oluyor. Zehra takımımızın hem genç hem de çok tecrübeli oyuncusu aslında. 23 yaşında olmasına rağmen yani geçirdiği turnuva, yaşadığı şampiyonlukların haddi hesabı yok. Ve bunların tamamında yabancılar olmasına rağmen Vakıfbank'ta da Türk olarak sahada değişilmez isimlerden bir tanesi oldu her zaman. Eda Erdem'i zaten tartışmaya gerek yok. Özellikle her zaman tek ayak hücumlarıyla öne çıkan oyuncumuz kendisi. 36 yaşında olmasına rağmen hala yaşından çok daha genç performans veriyor ve fiziksel durumu hala çok çok iyi. Bunun haricinde Aslı Kalaç'ın bu sene oldukça iyi bir çıkışı oldu Fenerbahçe'de. O da hızlı oynayabilen orta oyunculardan bir tanesi. Bu turnuvada çok fazla rol almadı ama Viyana'da daha fazla kullanmıştı hoca onu. Ama çok iyi bir iki tane orta oyuncunuz varken zaten Aslı Kalaç'a bile sıra gelmeyebiliyor. Kendisini de ben oldukça iyi buluyorum bu arada. Kübra Akman da pek süre alamadı ama onun da bloktaki varlığı şans gelirse oldukça önemli olacaktır. Pasörde az önce fazlaca değindim zaten. Onun çok üstüne gitmeye gerek yok. Elif biraz maalesef paslarıyla daha fazla öne çıkması gereken bir oyuncu bence. Bu sene Naz geldi Eczacıbaşı'na. Nazay Demirakyol'la birlikte süreyi paylaşacağını düşünüyorum ben. Çünkü geçen sene Maya Ugyanoviç vardı. Maya çok tecrübeli ve büyük maçların tamamında ilk 6 oynayan bir oyuncuydu. Elif'in artık biraz daha rotasyona girmesi için Naz çok daha iyi bir alternatif olacak Eczacıbaşı'nda. Bu da zannediyorum milli takıma çok iyi yansıyacaktır Elif için. Cansu için de zaten bir şey demeye gerek yok. Çok iyi bir pasör. Vakıfbank her sene kendisini ispat ediyor. Eksik olduğu noktalar oluyor. Zaman zaman psikolojik olarak da oldukça sıkıntıya girebilen biraz heyecanlı bir arkadaş. Ama çok duygusal olduğu için kendisi çok da iyi karakter olduğu için Elif'in de oynamasına hiçbir zaman küsmedi, bozulmadı. Yani Cansu'yu da çok seviyoruz. Genel olarak bütün oyunculara herhalde böyle bir bakış atmış olduk. Gerçekten güzel bir milli takımımız var. Umarım smaçörlerimiz Ebrar dışındakiler de servis karşılamada oldukça kendini geliştirirler. Şöyle bir tane de Gabi gibi olmasa bile Gabi'nin özelliklerine böyle komple bir smaçöre sahip olursak İlkin belki bunu başarabilir. Tuğba başarabilir belki. Bir de öyle bir elimiz olursa çok iyi olur. Zaten Melisa Vargas'a diyecek bir şey yok. Pasör çaprazımız dünyanın en iyilerinden bir tanesi ki bence şu an en formda olanı. Onun da hikayesini biliyordur dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz ama bilmeyenler için çok ufak geçeyim. Kuba'da bir sakatlık geçiriyor küçük yaştayken. Orada hastaneye gidiyor. Devlet hastanesi tabii hepsi biliyorsunuz. Fakat tatmin olmuyor ailesi. Daha sonra farklı bir hastaneye gitmek istiyorlar. Kuba'da bundan memnun olmuyor ve kendisini 4 sene men ediyor voleyboldan. Ondan sonra da Melisa Vargas'ın artık milli takım için boşta kalmak gibi bir durumu oluyor. Aslında boşta kalmak değil ama 4 sene çok uzun bir süre. O da çok haklı kendince. Ve burada ilginç olan Sırbistan aslında Melisa Vargas'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşıyor. Ama bir şekilde biz bu Naim olayındaki gibi böyle biz bir araya giriyoruz Naim Süleymanoğlu'ndaki gibi. Ve Melisa Vargas'ı kadromuza katıyoruz ki zaten bizim ihtiyacımız Sırbistan'a göre çok çok daha fazla. Hani Boşkoviç'in olduğu bir ortamda Melisa Vargas'a da yazık olurdu bence. Yani bu süreyi paylaşmak çok zor olurdu ikisi arasında. Ki Melisa Vargas'ı ya da Boşkoviç'i smaçör oynatmak da çok zor olurdu herhalde. O yüzden bize gelmesi hem kendi için hem de bizim için dört dörtlük iş oldu. Harika bir milli takımımız var. Bizi yenseler de yenilseler de hep mutlu ediyorlar deyip sözü size bırakayım. Biraz uzun konuştum.
Harikaydı abi. Çok kısa şeye değinmek istiyorum. 3 günlük bir izinleri olacak. Sonrasında olimpiyat elemeleri var. Önümüzdeki yaz 2024 Fransa'da olimpiyatlar oynanacak ve milli takımımızın olimpiyat oyunlarında sizce yolu şansı ne? Ufacık da oraya bir değinip sonra takımın mirası üzerine bir konuşmak istiyorum sizinle. İrem, senle başlayalım. Olimpiyatlarda ne bekleyeceğiz sence milli takımda?
Önce olimpiyatlara katılmaları gerekiyor tabii. Elemeleri geçecekler. O bence artık hepimizin cepte gördüğü bir şey. Olimpiyatlarda tabii herkesin aslında beklentisi artık çok yüksek. Hem Milletler Ligi'nde gelen şampiyonluk hem Avrupa Şampiyonası'ndaki gelen kupa. Artık hepimizin beklentisi yani yarı finale çıkmak, bir madalya almak değildir diye tahmin ediyorum. Finali görmek, altın madalya kazanmak umut ediyordur herkes. Milli takım da zaten hani inancı da var. İşte baştan beri konuştuğumuz kendilerine de inancı var. Olimpiyatlarda da bence o altın madalyayı kazanabileceklerine dair o umut, o inanç var. Böyle giderse de tabii ki de neden olmasın? Olimpiyatlar tabii bambaşka bir arena. Farklı branşlarda da şeyi görüyoruz yani hani kimler kimler altın madalya alamadı ya da kimler kimler aldı o madalyaları. Bunları görebiliyoruz çünkü yani bambaşka bir şey. 4 yılda bir düzenlenen zaten hani sürekli insanın eline geçen bir fırsat da değil. Ve o atmosferi oynamak, o coşkuyla beraber o farklı bir atmosferin içerisinde yer almak kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi yani bu takım onu başarabilecek güçte olduğunu görüyoruz. Yani böyle bu çizgide de gitmeyeceklerini de artık tahmin ediyoruz. Çünkü sürekli üstüne koya koya yeni şeyler deneye deneye de gidiyorlar. İşte Mert'in de anlattığı başından beri Santarelli yeni şeyler denemeye çekinmiyor. Veya bunların hangilerinin sonuç aldığını biliyor. Hangilerinde nelerde eksik kalındığını artık tahmin edebiliyor, görebiliyor. Bunları da geliştireceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden benim beklentim yüksek yani en aşağı bir final görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Mert.
Vallahi abi tek tek yani siz bunları konuşurken takımları şöyle kafamda bir yokluyorum. Yani bütün takımlarda sanki bizden aşağı gibi görüyorum ya. Son dönemki performansımızı görüyorum. Yani İtalya'nın takım içerisindeki birbirini sevmeme, işte Egonu'nun mutsuzluğu, Mazzanti'nin, koçlarının takım içinde yaşadığı sıkıntılar, İşte Sırbistan'ın Boşkoviç'e çok bağımlı bir oyun oynaması, orta oyuncuları Santarelli gibi iyi kullanamadı bence Guidetti. Onu da ben gördüm bu Avrupa Şampiyonası'nda. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani her zaman bir ekol olmasına rağmen son dönemde çok dominant bir performans sergilemiyor. Viyana'da de ev sahibi olduğu halde bizim karşımızda acil duruma düştüler. Yani tek tek baktığımda hani Çin diyoruz tam bir ekol ama onların da yıldız oyuncu eksikliği var sanki biraz. Bir Li Yingying'i söyleyebilirim. Çok iyi bir performans gösterdi Viyana'da. Sondaki düşüşü biraz toparlamış olsa da ben hala Türkiye'nin kapasitesinin daha altında olduklarını düşünüyorum. Brezilya'ya çok şey yapıyordum Viyana'da. Acaba Brezilya bizi geçebilir mi diye düşünüyordum. Yani çünkü Gabi gibi ve Ana Cristina var. Fenerbahçe'de çok uzun süredir o da oynuyor. 16 yaşına geldi sanırım takıma. Şu anda hala çok gençti ama çok önemli bir sakatlık yaşadı Viyener öncesi. Ve kadrodan çıkarıldı. Aslında müthiş bir smaçör kadrosu vardı. Çünkü Ana Cristina çok iyi bir hücumcu. Fiziki olarak da çok üstün bir oyuncu. Gabi de mükemmel bir yani libero gibi servis karşılayabilen çok iyi manşeti olan harika da hücum eden komple bir smaçör. Bu ikisinin varlığı beni hep korkutuyordu. Yani bizde tabii o zamanlar hani İlkin'in, Derya'nın falan bu kadar iyi performans göstereceğini beklemezken ben diyordum ki ya bu adamlarda öyle smaçörler var ki hani bir de bizim smaçörlere bak diyordum. Ama iş öyle olmadı. Gabi tek başına yeterli olamadı. Tyson falan. Bunlar yaşını almış oyuncular. Makris'in son dönemde bir sıkıntısı olduğu söyleniyor pasörlerinin. Ya Brezilya'da her zaman bir ekoldür tabii onlardan da çekinmek lazım. Ve özellikle son Brezilya maçında bize bilendiklerini de düşünüyorum. Oldukça rahat bir galibiyet aldık. Sonra da zaten iki takımın da taraftarı mı diyeyim artık vatandaşları diyeyim. Sosyal medyada aşırı aktifler. Yani Brezilyalılar da Türkler de inanılmaz her yerdeler yani. Onların arasında sürekli bir atışma, bir çatışma durumu mevcut. O yüzden bayağı bilendiklerini düşünüyorum bize. Olimpiyatlarda eğer karşılaşırsak en zorlu maçın Brezilya'ya karşı olabilme ihtimalini öngörüyorum. Onun haricinde ben de İrem gibi yani final göreceğimizi düşünüyorum. Finalde tabii ufak tefek belirleyici noktalar olabilir. Buna bir şey diyemeyeceğim ama ben gerçekten altın serimizi orada da devam ettirebileceğimizi düşünüyorum açıkçası.
Olimpiyatları da konuştuktan sonra aslında olimpiyat ruhunun, sporun insan hayatı üzerindeki etkilerini bunları kendi aramızda da çok zamanında konuşup tartıştık özellikle spor iletişimi döneminde. Bu takımın özellikle kulüp takımlarıyla birlikte de son dönemde ülke içerisinde tabii bir başta giriş yaparken de konuştuk. Birazcık işlerin siyasi boyutu da çok ilginin artmasına ya da karşı tepki ilgi yaratmaya da neden oldu. Bir miras bıraktığını ya da bırakacağını öngörmek tabii ki şey değil, abes değil. Çok şu an farklı duygular da yaşıyorum aslında. Bu birazcık cümleleri toparlamak o yüzden zor oluyor. Bunun için baştan özür dileyim. Tam pandemi zamanı bir haber vardı. Şanlıurfa'da 13 yaşında bir handbolcunun sen spor yapamazsın, sen kızsın diyerek engellendiğini ve ben burada çok şey değiştireceğim diye kendince bir misyon edindiğini hepimiz izlemiştik ve çok etkilenmiştik bu haberden. Daha biraz önce Guidetti'nin Türk voleyboluna katkılarından bahsetmiştik. Şehir şehir dolaşarak kızlara voleybol öğretmeye çalıştığını, voleybolu sevdirmeye, voleybolu tanıtmaya çalıştığını biliyoruz. Hem bu spor dalının hem de bu kızların bence sadece kupayı kazanmakla değil onun çok daha ötesinde bir şey başardıklarını da ve bu başarılarının da gelecekte belki de çok daha farklı etkilerin olacağını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Onun için İrem senle başlayalım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bireysel de takım oyunu da olarak da spor bir ilham kaynağı aynı zamanda. Bu takım nasıl bir ilham kaynağı olacak acaba Türkiye'de?
Dediğim gibi bence iki boyutu var. Bir saha içinde işte küçük kız çocuklarını voleybola çekme anlamında bir etkisiyle beraber bir de o herkesin belki çoğu kişinin bu kadar benimsemesini sağlayan nasıl söyleyeyim ya yani o Türk kadını imajını çok iyi temsil ettiklerini düşünme de var. Çünkü işte yani Türkiye'de biliyoruz hepimiz burada yaşıyoruz. İnanılmaz bir baskı unsuru haline gelebiliyor kadınlar üzerinde bazı politikalar. Bazı politikacılar doğrudan bütün siyasetini kadınlar üzerinde kurgulayabiliyorlar. Bunları oyuncular üzerinde de etkisini görüyoruz. İşte Emrah üzerinden ya da Vargas üzerinden, farklı oyuncular üzerinden, kimliklerinden tut işte giydiği kıyafetler, mini şort giyiyor olmaları falan çok fazla böyle saldırı diyebileceğim şeyler geliyor. Ve bunlara karşı herhangi bir sessiz de kalmamaları aslında tepki gösteriyor olmaları bence şu dönemde insanlara çok iyi geliyor. Çünkü çok popüler de figürler. Bu kadar popüler figürlerin bir tepki veriyor olmasına ve özellikle sporcuların hiç alışık değiliz. Ne futbolda ne basketbolda yani herkes daha güçlüden yana mı diyeyim, hükümet destekçisi mi diyeyim ya yani öyle görüyoruz. Ya da işte hiç yoksa sessiz kaldıklarına şahit oluyoruz. Böyle tepkiler verebiliyor olmak, daha politik bir yerde duruyor olmaları insanlarda da tabii çok benimsenmelerine de neden oluyor. Bu bir boyutu. Diğer boyutuysa da sen o işte handbolcu kızı söylediğinde benim aklıma da şey gelmişti. Galiba olimpiyat oyunlarından sonra hangi neredeydi tam hatırlamıyorum. Bir köyde işte böyle çamaşır ipi gelip voleybol oynayan kızların da bir videosu vardı. Aslında bu sergiledikleri oyunların, başarıların küçük küçük böyle şeylerini görebiliyoruz şimdiden de. Zaten bugünlere gelirken de hani o kadar pat diye gelinmedi sonuçta. Dünden beri şey konuşuluyor. 2003'teki Avrupa Şampiyonası'nda işte gelen ikincilik ve o takımın bir yol açtığı, bir ilham olduğu ve işte o dönemden ilham alan kız çocuklarının voleybola dahil olmasıyla belki de ve tabii doğru yatırımların yapılması, doğru şekilde oyuncu yetiştirilmesiyle birlikte bu kadar geniş kadrolu, bu kadar iyi oyunculara sahip bir milli takıma dönüştü. Şimdi şampiyon olan bir takım var. Artık her yerde voleybol konuşuluyor. Yani futbol bilmiyorum. Belki de benim çevremde birazcık o futbol seyircisinden biraz daha izole bir çevreye sahibimdir bilmiyorum. Ama futboldan ziyade artık herkes voleybol konuşuyor. Herkes voleybol izliyor. İşte başta da konuştuğumuz şey hiç sporlarla alakası olmayan kişiler bile şu an voleybol konuşuyor. Bütün düzenlerini işte yemeğimizi hadi hızlı hızlı yiyelim maçı kaçırmayalım deniyor. Ya da işte Milletler Ligi'nde saat 3'te 4'te ise oldu maçlar. Kalktı izledi herkes bu maçları. Bunların da tabii ki de bir şeyler olacak. Voleybol bu kadar sevinmeye başlandığında aileler çocuklarını voleybola teşvik etmeye başladığında çocuklar kendilerine işte bu bizim çocukluğumuzda mahallede futbol oynarken işte herkes ben bilmem neyim ben şuyum ben buyum dediği dönem vardı. Şimdi muhtemelen herkes işte o küçük kız çocukları işte ben Vargas olacağım, ben Emrar olacağım falan diye konuşuyordur diye tahmin ediyorum. Bunların doğru yatırımlarla beraber, bu yatırımların sürmesiyle beraber milli takıma çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
Ya ben kesinlikle yatırımların sürmesini devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat buradan bir kurtulmak lazım sanki. Bana öyle geliyor. Yani devlet kurumları özelinde bir yatırım çok fazla var. Baktığımız zaman Fenerbahçe haricinde kulüp olarak başarılı olan tüm takımlar hep devlet kurumlarının takımları. Türk Hava Yolları, bir Eczacıbaşı tabii ekolünü burada es geçmeyelim, onu unutmayalım. Ama Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği desteği ekstra övmemiz gerekiyor. Bu konuda Fenerbahçe'yi gerçekten kutlamak gerekiyor. Eczacıbaşı gerçekten büyük bir ekol. 80'lerden 90'lardan gelen inanılmaz bir ekol. Kendilerine teşekkür etmek lazım. Eczacıbaşı gibi örneklerin çoğalması ve aynı zamanda da Fenerbahçe gibi örneklerin çoğalması biraz gerekiyor. Yani çünkü Vakıfbank erkeklerde, Halkbank Ziraat, Türk Hava Yolları kadınlarda yine Kuzeyboru, Karayolları, yani Karayolları'nın bile bir takımı en üst ligde oynuyordu. Yani yakın zamana kadar. İşte İlbank'ın bütçesi çok düşük olmasına rağmen o da bir devlet kurumu. O da çok iyi yetiştirici bir kulüptür mesela. Ama artık özel teşviklerin de, özel kurumların da voleybola daha fazla yatırım yapıp daha fazla ilgi çekmesi lazım. Bu sadece kadın sporcularımıza işte ürün tanıttırıp sponsor olmakla olmuyor. Biraz da voleybola yatırım yapmaları gerekiyor. Yani zannediyorum herhalde Vestel bu konuda öncülük yapıyor şimdilik. Onlar da umarım belki bir takım kurarlar ileride ama sponsor boyutunda onlar çok büyük katkı yapıyor. Ben kulüp bazında özellikle dediğim gibi Fenerbahçe gibi ülkenin lokomotif takımlarının, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın da voleybola biraz daha fazla bütçe ayırması gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi de sadece devlet kurumlarının değil özel kurumlarında bu işe Eczacıbaşı gibi teşvikte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yatırımların sürmesi için. Ama genel olarak baktığımızda dünya ile kıyasla zaten Türkiye'de oldukça iyi bir bütçe ayrılıyor. Zaten kulüplerdeki başarının da en temel sebebi buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyadaki voleybolcular Türkiye'ye gelmek ya da İtalya'ya gitmek istiyorlar. Çünkü bu iki lig hem maddi anlamda sporculara oldukça iyi ortamlar sunuyor. Hem de gerçekten iki tane dünyada voleybol ülkesi diye tabir edilecek şu andaki güncel popüler tabirle birlikte. Türkiye ki İtalya'da buna yaklaşık değil bence. Türkiye'de gerçekten popülarite son birkaç senedir inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. İnsanlar buradaki organizasyonların çok iyi farkındalar. Gerçekten nerede yapılırsa yapılsın Viyana'daki kötü ev sahiplikleri, hatalar, görüntülü değerlendirme sistemlerinin çalışmaması, kötü sahalar vesaire Türkiye gerçekten bu açıdan örnek gösterilen ve olması gerektiği gibi yapan nadir ülkelerden bir tanesi. Bu açıdan da oldukça ilerideyiz. Sizin de söz ettiğiniz Guidetti'nin doğuya gidip tek tek il il gezerek voleybol tanıtma projeleri gibi çok daha fazlaların olması gerekiyor. Voleybola ilgi çok üst düzeyde. Umarım diğer amatör branşlarımız da bunlardan faydalanır. Voleybola olan ilgi gerçekten çok çok iyi durumda. Umarım hiç azalmadan devam eder bu şekilde. Ben yani çok memnunum bu durumdan. Tek memnun olmadığım noktayı söyleyeyim. Voleybol sporunun genelde hep kadınlarla özdeşleştirme, yani futbol nasıl maalesef sadece erkeklerle özdeşleştiriliyorsa voleybolda bir kadın spor olarak halkın benimsemesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sporun herhangi bir cinsiyete dayalı bir şey olmadığını herkesin anlaması lazım. O yüzden erkek voleybolda desteğimizi, futbolda kadın futboluna da desteğimizi vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sporu komple ele almak gerekir. Branş branş ayırmak yerine. Ama şu an voleybol konuşuyoruz. Voleybolda Türkiye'nin her anlamdaki gidişatından memnunum. Federasyon, yani Türkiye'de herhalde kaç tane federasyon vardır ki bu kadar iyi yönetilsin? Federasyonumuzdan, sponsorlarımızdan, oyuncularımızdan, teknik ekiplere, devlet kurumlarından, yani her şeye kadar, tesislerimize kadar bunları sadece biz söylemiyoruz. Aynı zamanda ben röportaj çok fazla izliyorum. Yani Türk kanallarına röportaj veren her oyuncu nereli olursa olsun Türkiye'deki şartların, salonların güzelliğinden, taraftarın ilgisinden inanılmaz derecede memnunlar. Türkiye gerçekten bir dünyaya göre kesinlikle bir voleybol ülkesi. Ama tabii ki futbolla kıyaslamak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, onun önüne geçebilir mi soruları her zaman konuşulacak. Bence bu şeye gerek yok. Futbolun temelleri dünyada çok bambaşka bir boyutta. Yani burada kıyasa gerek olmadan bu seviyeyi sürdürmemiz voleybolu zaten en üst düzeyde tutacaktır. Ben gelinen durumlardan çok memnunum genel olarak.
Voleybol Federasyon Başkanı'nın özellikle hem Viyana'da hem de Avrupa Şampiyonası boyunca yaşanan söylenen tüm saçmalıklara rağmen hem takımın hem Ebrar dahil tüm oyuncuların arkasında durmuş olması gösterdiği o dirayette takdire şayan şeylerden bir tanesi. Dün akşam aslında bu şampiyonlukla birlikte tüm o saçma sapan her şeyin de üstüne kocaman bir tokatla çarpılmış oldu diye düşünüyorum. Tüm bu yargılardan, tüm bu saçma sapan algılardan sıyrılıp zaten çok güzel bir şey izliyoruz. Senin dediğin gibi Mert. Olduğu haliyle şu an çok güzel bir şey. Bunu çok daha değerli, çok daha güzel ve bundan keyif alabilir bir halde hayatımıza devam ediyor olabiliriz. Birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizden nefret etmeden, birbirimizi sevip kucaklayarak diye yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Ağzınıza sağlık. Eğer sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa tabii ki.
Biraz fazla ben konuşmuş olabilirim. Çünkü kolay bu fırsatı bulamıyorum. Çok sevinçliyim Türkiye'nin geldiği, voleybolun geldiği durumdan. Kadın voleybola benim ilgim uzun bir süredir devam ediyor zaten. Senin de demiş olduğun gibi Mustafa, bize 2003'lerden falan kalan miraslar bunlar. Biz Natalya Hanikoğulları'yla, işte Neslihanlar'la falan böyle bu spora biraz ilgi duymaya başlamış insanlarız. Hayatımızın çoğunu yine futbol, benim kendi adıma en azından öyle İrem. Daha sporun geneline daha fazla hitap ediyor. Ben hala biraz futbol odaklıyım ama benim ikinci sporum çok net şekilde kadın voleybol. Ben çok seviyorum izlemeyi de takip etmeyi de. Onların her şeyine hayranım. Türkiye'deki kadın voleybol ortamını da çok çok seviyorum. Umarım biraz daha yaş ortalaması daha da artarak devam eder de birazdan fan club'lardan sıyrılır, biraz daha böyle artık 30-40 yaşlarda da bunları konuşabiliriz diye ümit ediyorum.
Tekrardan ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu dün akşamın üzerine. Hem turnuvayı, hem dün akşamki maçı, hem tabii ki geçmişten bugüne takımın nerelere geldiğini ve gelecekte de olimpiyat oyunları özelinde takımdan artık ne bekliyoruz onu konuşmaya çalıştık. İrem ve Mert'le beraber. Alkış.
İrem'e ayrıca teşekkür edelim bu arada. Kendisinin de bu arada Fem Sport adında kadın sporu üzerine konuştuğu, yazılar yazdığı, sosyal medyalarında olduğu bir oluşum var. Ben de takip ediyorum. Bizi dinleyenler, izleyenler de takip ederse oldukça güzel olur. Kendisine de bize desteği için, geldiği için teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de çok keyifliydi.
Sağ olsun İrem, ne zaman çağırsak davetimizi kırmayıp geliyor. Ya büyük bir keyif onunla da sohbet etmek. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum.
Kadın sporculara dair konuşun, ben gelirim. Ne zaman çağırırsanız buradayım.
Her zaman. Altı çizilinin bu haftalık sonuna geldik. Kadın voleybolunu, Avrupa Şampiyonası finalini konuşmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Önümüzdeki hafta yeni konularla birlikte tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.